İkinci tarihler kitabına geldik değerli dinleyicilerimiz. Birinci tarihlerin sonuç kısmında Davut peygamberin tapınak için malzeme toplamış, insan gücünü ayarlamış, İsrail ulusunun liderlerini ve halkı teşvik etmiş, tapınak hizmetini organize etmiş ve tüm parayı sağlamış, ayrıca Süleyman'a işe girişmesini söylemiş olduğunu gördük. Birinci tarihlerin aslında Davut'la ilgili olduğunu gördük. Uzun bir soy çalışmasıyla başladı. Ve sonra da Adem'den Davut'a kadar uzanan uzun bir soy ağacı vardır. Bu soy kaydı neden verildi? Çünkü Davut'a kadar uzandı. Peki neden Davut? Çünkü Davut Mesih'e yöneltir ve yeni antlaşma şu sözlerle açılır. Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt. Bunun nedeni budur. 1 ve 2. tarihler kitabında Tanrı'nın görüş açısını gördüğümüzü bir kez daha burada tekrarlayayım. 1 ve 2. Samuel ile 1 ve 2. Krallar kitabında olaylar bize insanın görüş açısından ele alınıp verilir. Bu, o kitapların vahiy edilmediği anlamına tabii ki gelmez. Bu kitaplar da elbette ki vahiy edilmiş kitaplardır. Ancak önce insani görüş açısını, sonra da tanrısal görüş açısını verir. Ve vurgulanan Davut'tur. Davut nereyi vurgular? Davut, Tanrı'nın tapınağının yapımını vurgular. İkinci tarihlerde iki ana konu vardır. İlki, tapınağın yapımıdır. İkinci konu ise ruhsal uyanıştır. Bu kitap, kronolojik olarak Krallar kitabı ile aynı dönemi içerir ama belirli vurguları vardır. İlk 9 bölüm Süleyman'ın krallığına ayrılır. Bu 9 bölümden ilk 6 bölümü tapınağın yapımı ile ilgilidir. Burada Tanrı'nın neyi vurguladığı oldukça açıktır. Tapınağın yapımı Süleyman'ın en büyük başarısıydı. İnsanlar genel olarak Süleyman'ı daima eşlerinin sayısıyla anarlar. Bunun dikkat çekici bir konu olduğuna hiç şüphe yoktur. Ancak Tanrı'nın vurguladığı nokta bu değildir. Süleyman'ın çok eşinin olması Tanrı'nın isteği doğrultusunda olan bir şey değildi elbette. Tanrı'nın isteğine aykırıydı ve krallığın bölünmesine yol açan bir etkendi. Başka deyişle Tanrı hiçbir zaman çok eşliliğe izin vermez. Bu kapsamda Süleyman elbette ki Tanrı'nın bu önemli buyruğuna uymadı. Süleyman'ın yaptığı, tekrar edeyim, Tanrı'nın isteğine aykırıydı, Tanrı'nın isteğine karşıydı ve krallığın, yani Süleyman'ın bu şekilde bir yol izlemesi krallığın bölünmesine yol açtı. Çıkar bir yol bulduğunu söylemeyin. Çıkar bir yol bulmadı. Günah, değerli dostum, daima yargılamayı beraberinde getirir. Günahı kimin işlediği önemli değildir. Günah, yargıyı beraberinde getirecektir. İnsanın cennete gidebileceği tek yol, bir kurtarıcıya sahip olmasından geçer ve o kurtarıcı da İsa Mesih'tir. İkinci tarihler kitabının ilk ana konusunu böylece Süleyman'ın tapınağı yapması oluşturur. Bu önemlidir. Tanrı buna önem verdi ve bu konuya 6 bölüm ayırdı. Kitabın 10. bölümünden sonuna kadar olan kesimde krallık bölünür. 1 ve 2. Krallar kitabında krallık bölündükten sonra krallık eden birçok kral olduğunu ve çoğunun pek çekici olmadığını görmüştük. Kuzey krallığı olan İsrail'de tek bir iyi kral bile olmadığını söylemiştim. Aslında ben söylemiyorum, Tanrı'nın sözü söylüyor. Evet, Kuzey krallığı olan İsrail'de tek bir iyi kral çıkmadı. Bundan dolayı tarihler kitabında İsrail krallığının hiç vurgulanmadığını görüyoruz. Bu kitapta Davut'un soyundan gelen Yahuda, yani Güney Krallığı vurgulanıyor. Bu da oldukça büyük bir talihsizlik sayılırdı. Ancak bu krallardan beşi dikkat çekicidir. Asa, Yehoşafat, Yoaş, Hizkiye ve Yoşua. Şimdi bunu özetlersek, Güney ve Kuzey krallıklarında, yani İsrail ve Yahuda krallıklarında toplam 39 kral başa geçti. Kuzey krallığında İsrail'de 19 kral başa geçti ve bunların tümü kötüydü. Yahuda yani Güney krallığında 20 kral vardı, 20 kral başa geçti. Bunlardan da 5 tanesi iyiydi. Bu 5 kral halka ruhsal uyanışın geri gelmesinde aracı olan krallardı. Diğerleri yine kötüydü. Tanrı'nın gözünde kötü olan şeyleri yaptılar. Tanrı ruhsal uyanışı vurgular ve biz de bu bölümde bundan epeyce söz edeceğiz. Yıllarca önce ruhsal uyanış için dua eden kilise görevlilerinden oluşan bir grubun mensuplarından biriydim. Sonunda oraya gitmekten vazgeçtim. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok dua ettiğimiz takdirde Tanrı'nın ruhsal uyanış göndereceğine dair bir tutumları vardı. Şimdi burada yanlış olan bir şey mi var? Hayır. Bakın Tanrı'nın her şeye gücü yettiğini söylemeliyim ve buna inanıyorum. Yani Tanrı'nın kadir olduğuna inanıyorum. Tanrı'ya bir şey yaptıramayız. Tanrı'nın bir programı vardır ve o programını sizin ya da benim için değiştirmeyecektir. Sizin ve benim için önemli olan şey nedir? Tanrı'nın planına uymaktır. Biz dua ediyoruz diye Tanrı'yı yönlendiremeyiz. Bizler duamızla Tanrı'ya yön veremeyiz. Onun elini kollarını harekete geçiremeyiz. Sizin ve benim için önemli olan nokta Tanrı'nın planına uymaktır. Tanrı'nın isteği yüzyıllardır sonsuzluktan gelir ve yüzyıllar boyunca sonsuzluğa gider. Tanrı bu gücün önüne çıkan zavallı adamı acır. Kardeşim, bu sizi ezip geçer. Biri çıkıp bundan hoşlanmadıklarını söyleyecektir. Size yaratıklar olduğumuzu hatırlatmama izin verin. Evet, bizler yaratıklarız. Yaratık Tanrı'ya bir şey yaptırmaya çalışmaz, çalışamaz. Bize bir şey yaptırmaya çalışan Tanrı'dır. Sorun da zaten buradadır. Bizler birçok şeyleri geriye doğru götürme eğilimindeyiz. Tanrı'nın görevi bize itaat etmek değildir. Tanrı'ya itaat etmek bizim görevimizdir. Şimdi, peki Tanrı ruhsal uyanış göndermeyi istemiyor mu diye sorabilirsiniz. Tabii ki istiyor. Tanrı'nın uyanış istemesi kesindir. Ve bizim onun koşullarını karşılamamız gerekiyor mu? Evet. Ama onun koşullarının karşılandığını sanmıyorum. Günümüzde oluşan ruhsal hareketin koşulları oluşturan ilahiyatçılar ve onları izleyen kiliseler tarafından gelmemesi ilginçtir. Ruhsal hareket bugün kiliselerde bile yoktur. Kiliselerin çoğu, Batı dünyasını, Hristiyan dünyasını kastediyorum, uzun zamandır ölüdür. Bakın kiliselerde, evet inanlılar topluluklarında Tanrı sözünü doğru dürüst okumayan bir sürü insan vardır. İnandıkları şeyin gerçekten ne oranda nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmeyen insanlar vardır. Eğer Tanrı'nın sözünü okumuyorsan, onun üzerinde derin derin düşünmüyorsan, araştırmıyorsan nereden bileceksin? İnsanlar okumuyorlar. Rabbin sözü üzerinde düşünmüyorlar, araştırmıyorlar. Kiliselerin çoğu uzun zamandır evet ölüdür. Bugün ruhsal hareket zeki ilahiyatçılar arasında yoktur. Onların yazdıklarını okumaktan evet bıkıyorum ya da genel olarak okumuyorum. Yetkilerine dayanarak konuşurlar. Her şeyin yanıtını da bilirler. Kendilerinde büyük güçler var. Böyle konuşurlar ama hiçbir şey yok. Eylemleri yok. Ama yanıtları vardır. Hiçbir ruhsal hareket yok ama bol bol konuşurlar. Dostum, akıl. Evet, Rabbin sözünü kavrayacağız, anlayacağız. Ama eğer o söz, yani Tanrı'nın sözü bizim hayatımıza girmiyorsa, yüreğimize girmiyorsa, hayatımızda uygulamıyorsak o bilginin bize bir yararı olmaz. Bilgi ve eylem birlikte gider. Bugün seminerlerimizin bazılarından bazı yanlar geliyor. Bu profesörler büyük bir otoriteyle yazıyorlar. Otoriteleri var ama eylemleri yok. Aslında öyle çok otoriteleri olduğunu pek zannetmiyorum ama dostum bugün size Tanrı'nın isteğine boyun eğmeye yaklaşmayı öğrenmemiz gerektiğini söylememe izin verin. Kendinizi Rab'be bırakın. Tanrı'nın harika bir şekilde kullandığı bazı insanların ve hatta kralların bile olduğunu göreceğiz. Çünkü onlar buyruk vermekten çok buyruk almaya istekliydiler. Öğrenmeye, itaat etmeye istekliydiler. Ruhsal uyanışın en büyük engelinin kilise liderliği olduğuna inanıyorum. Yani kendisinde bir şey olduğunu sanan, her şeyi bildiğini sanan insanlar. Buna engel olan ve yıllarca engel olmuş olanlar onlardır. Neden bir devrimci gibi konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. Kardeşim, hizmete girdiğimden beri devrimciyim ben. Ama kimse beni dinlemedi. Baştan beri ilahiyatçıları dinleyerek ruhsal uyanışı getiremeyeceğimizi söyledim. Tanrı'nın sözünü dinlemeye ihtiyacımız vardır. Tanrı'nın sözüne itaat etmeye ihtiyacımız vardır. İşte bu nedenle Tanrı'nın sözünü vermeye, yaymaya çalışıyorum. Bu nedenle sürekli olarak Tanrı sözü, Tanrı sözü diyorum. Şimdi bazı fikirlere sahip olduğumu itiraf etmeme izin verin. Ancak uzun yılların verdiği tecrübelerimden sonra Tanrı benim planlarımı izleseydi bile ruhsal uyanışın gelemeyeceğini gördüm. Bu kudretle değil, kuvvetle değil ancak benim ruhumla olur. Orduların Rabbi diyor. Nasıl olur? Rabbin gücüyle olur. Rab öyle diyor. Zekeriya peygamber aracılığıyla. Kudretle değil, kuvvetle değil ancak benim ruhumla olur diyor orduların Rabbi. Beyinle değil, adalet kuvvetiyle değil ancak kutsal ruhla olur. Sırası gelmişken söyleyeyim. Bunu öğrenmek hiç de kolay değildir. Bu kitap, yani 2. Tarihler kitabı, dikkatleri Davut soyundan gelen kralların üzerine çeker. Krallıkları döneminde yer alan ruhsal uyanış, yenilenme ve reformlardan dolayı 5 krala özel önem verilir. Kitap, 77 yıllık kölelikten sonra Koreş'in sözleriyle son bulur. Kölelik dönemiyle ilgili hiçbir kayıt mevcut değildir. O dönem Tanrı'nın programında kısa aradır. Bunun Tanrı'nın görüş açısıyla yazılmış bir kayıt olduğunu unutmayalım. Şimdi 2. Tarihler kitabının 1. bölümüne bakalım. Konu Süleyman kral olur ve bilgelik için dua eder. Davutoğlu Süleyman krallığını sağlamlaştırdı diyor 1. ayette. Çünkü Tanrısı Rab onunlaydı ve onu çok yüceltti. Süleyman'ın Davut'un seçimi olmadığını ifade ettiğimi anımsayacaksınız. O Tanrı'nın seçimiydi. Davut'un gerçekten Süleyman'ın kral olmasını istediğini hiç zannetmiyorum. Onun seçimi kendisine karşı isyan eden çocuğu oğlu olan Abşalom olurdu. Abşalom'u sevdi. Abşalom öldürüldüğünde yüreği sızladı Davut'un. Mahvoldu. Ordusunu gönderdiği zaman her bir komutanına oğlu Abşalom'un incitilmemesine dair özel talimat verdiğini hatırlayacaksınız. Davut her şeyi o çocuk için feda etmeye hazırdı. Neden? Çünkü oğlu Abşalom'u seviyordu. Sanıyorum Abşalom'da Davut'un huylarından çok iz vardı. Birçok yönden Davut gibiydi ama Tanrı'nın seçtiği kişi değildi. Tanrı Süleyman'ı seçmişti ve onu bereketleyecekti. Tanrı bu dünyanın güçsüz şeylerini seçer ve Tanrı Süleyman'ı kullanacaktır. Tanrı'nın gücü güçsüz olanda kendini gösterir. Davut şimdi ölüdür. O büyük biriydi ama Süleyman genç ve tecrübesizdi. Tanrı Süleyman'ı kullanacak ve Süleyman'ın tapınak inşasını yapmasına izin verecektir. Davut'un oğlu Süleyman krallığında kuvvet buldu. Krallık Süleyman'ın yönetimi altında doruğa ulaşacaktır. Davut krallığın temelini attı. Tanrısı Rab onunla beraberdi ve onu çok büyük etti. Tanrı ne kadar sevecen, merhamet dolu, inayet dolu ve iyidir değil mi? Süleyman'ın Tanrı'ya boyun eğmeyeceğini göreceğiz. Tanrı'nın onu reddedeceği ve krallığı bölmesini söyleyeceği yere gelecek. Krallığın bölünmesinden Süleyman sorumludur. Tanrı krallığı Süleyman'ın krallığı döneminde Süleyman'ın değil Davut'un hatırı için bölmedi. Süleyman bütün İsraillileri, biner ve yüzer kişilik birlik komutanlarını, yargıçları, İsrail'in boy başları olan önderleri çağırdı. Sonra bütün toplulukla birlikte Givon'daki tapınma yerine gitti. Çünkü Rabbin kulu Musa'nın çölde yaptığı Tanrı'yla buluşma çadırı oradaydı diyor 2 ve 3. ayetlerde. Burada Süleyman'ın İsrail liderleriyle bir toplantı yaptığını görüyorsunuz. Toplanma çadırı Givon'daydı. Tanrı'nın sandığın Yeruşalim'e Davut tarafından getirildiğini anımsamalıyız ve o oradaki çadırın içindedir. Ancak hemen Tanrı'ya yaklaşamadılar. Bu muhteşem bir şey. Tanrı'ya giden yol toplanma çadırından geçiyordu. Zira tunçtan yapılan sunak Mesih'in çarmığını belirtir. Tanrı'ya yaklaşmak için oraya gitmek zorundaydılar. Sizin ve benim Tanrı'nın önüne aynı şekilde gelmemiz gerekir değerli dostum. Bugün herhangi bir durumda herkesin hemen Tanrı'nın huzuruna çıkabileceğine ve Tanrı'nın da onlara kulak vereceğine dair bir fikir var. Kutsal kitap, Rabbin duaları her zaman dinlemediğini öğretir. Petrus'un sözlerini dinleyin. Çünkü diyor Petrus, 1. Petrus 3.12'de, Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yalvarışını işitir. Ama Rab kötülük yapanlara karşı durur. Gördünüz mü? Tanrı hiçbir zaman kötülük yapanların dualarına kulak vereceğini söylemedi. Günahkarın Tanrı'ya edebileceği tek duanın Rab'be gidip İsa Mesih'teki inayetini kabul etmek olduğuna inanıyorum. Tanrı'ya yaklaşmak istiyorsanız önce ona çarmıh aracılığıyla yaklaşmanız gerekir. Süleyman'ın yaptığı da budur. Liderleri yanına alır ve toplanma çadırının ve tunç sunağın olduğu Givon'a gider. Krallığının başında akıllı davranır. 4 ve 5. ayetlerde ancak Davut, Tanrı'nın antlaşma sandığını Kiryat Yearim'den getirip Yeruşalim'de hazırladığı çadıra koymuştu. Hur oğlu, Uri oğlu Bezalel'in yaptığı tunç sunağı da Givon'da Rabbin konutunun önüne yerleştirmişti. Süleyman'la topluluk orada Rab'be danıştılar. Tanrı'ya giden yol tunç sunaktan geçer. Ona sandık aracılığıyla gidemezlerdi. Başka bir deyişle siz ve ben hemen Tanrı'ya yaklaşamayız. Çarmıh yolu eve götüren yoldur. Başka bir yol yoktur. Süleyman Rabbin önüne buluşma çadırının önündeki tunç sunağı çıkarak üzerinde 1000 yakmalık adak sundu diyor 6. ayetlerde. Sunularında kesinlikle cimri davranmazlar. Bu dönemde Süleyman'ın krallığı sırasında bolluk olduğunu fark edeceksiniz. 2. Tarihler 1-7-9 ayetlerde Tanrı o gece Süleyman'a görünerek sana ne vermemi istersin diye sordu. Süleyman, babam Davut'a büyük iyilikler yaptın diye karşılık verdi. Beni de onun yerine kral atadın ey Tanrı. Babam Davut'a verdiğin söz yerine gelsin. Beni yeryüzünün tozu kadar çok olan bir halkın kralı yaptın. Tanrı, yalnız Davut'a değil İbrahim'e de vaatte bulunmuştu. Senin soyun yerin tozu gibi olacaktır. Onu sayamazsınız demiştim. Şimdi Süleyman Rab'be diyor bu halkı yönetebilmem için bana bilgi ve bilgelik ver. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? 10. ayet. İnsanlar Süleyman'ı över ve onun hikmet istemesinin akıllılık olduğunu söylerler. Ama bu fikri nereden aldı? 1. Tarihlerin 22. bölümüne dönersek şu sözleri okuyoruz. Davut oğlu Süleyman'a şöyle dedi. Oğlum, Tanrım Rabbin adına bir tapınak kurmak istedim. Ama Rab bana sen çok kan döktün, büyük savaşlara katıldın dedi. Benim adıma tapınak kurmayacaksın çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün. Şimdi oğlum Rab seninle olsun. Tanrın Rab kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca seni başarılı kılsın. Tanrın Rab seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin. Süleyman en azından babasını dinliyordu. Davut'un Rab sana bilgelik ve anlayış versin dediğini hatırladı. Bu nedenle Rab ona sana vereyim iste dediğinde o da hikmet ve anlayışa ihtiyacım var dedi. Tanrı ona bunun için şeref payı verdi. Tanrı Süleyman'a demek yüreğinin dileği bu dedi. zenginlik, mal, mülk, ün ya da senden nefret edenlerin ölümünü istemedin. Kendin için uzun ömür de istemedin. Bunların yerine seni başına kral yaptığım halkımı yönetmek için bilgi ve bilgelik istedin. Sana bilgi ve bilgelik verilecektir. Sana ayrıca öyle bir zenginlik, mal, mülk ve ün vereceğim ki benzeri ne senden önceki krallarda görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir. 2. Tarihler 1. bölüm 11-12. ayetler. Tanrı ona rica ettiği bilgeliği, hikmeti verir ve bunun yanı sıra da diğer bereketleri verir. Süleyman'ın Tanrı'dan rica ettiği halkı yönetmek için bilgelikti. Bu ricanın halkı yönetmek için gerekli olan hikmet olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Süleyman ruhsal hikmet istemedi. Süleyman'ın bizzat kendi yaşamında ruhsal hikmetten yoksun kaldığını göreceğiz. Yönetmek için tanrısal hikmetin, tanrısal bilgeliğin kendisine verilmiş olmasına karşın kendi özel yaşamını düzene sokacak hikmete sahip olmadığı görülüyor. Kral Süleyman savaş arabaları, atlar topladı diyor 14-15. ayetlerde. 1400 savaş arabası, 12.000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına Yeruşalim'e yerleştirdi. Krallığı döneminde Yeruşalim'de altın ve gümüş taş değerine düştü. Sedir tomrukları Şefela'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı diyor. Evet, 2. tarihlerde. Bugün orada sedir ağaçları yetişiyor ama pek çok erz ağacı göremezsiniz. Krallığı döneminde Yeruşalim'de altın ve gümüş taş değerine düştü. Sedir tomrukları Şefela'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. Bugün orada sedir ağaçları yetişiyor ama pek çok erz ağacı göremezsiniz. Sedir ağacı kadar çok erz ağacı ve taşlar gibi gümüş ve altın yarattı. Oraya gitmişseniz ya da resimlerini görmüşseniz her yerde kaya ve taş olduğunu bilirsiniz. O diyarda hiçbir yerde olmadığı kadar kaya var. Süleyman'ın bu taşlar gibi gümüş ve altına sahip olduğunu hayalinizde bir canlandırın. 16-17. ayetlerde Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve'den satın alırdı diyor 16-17. ayetlerde. Kendisine yasak olan alana girmiş olduğunu göreceksiniz. Tanrı onlara bir kralları olduğu zaman kralın şunları yapmaması gerektiğini söylemişti. Kral çok sayıda at edinmemeli. Daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü Rab size bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi. Atayacağınız kral yüreğinin Rab'den sapmaması için çok kadın edinmemeli, büyük ölçüde altın gümüş biriktirmemeli. Süleyman atlar topluyor ve bireysel zenginliğini arttırıyordu. Karılarının sayısını da daha sonraki bölümlerde arttırdığını göreceğiz.